أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşler, bir önceki hafta siyer dersinden Resulullah Efendimiz'e gelen ilk vahiy ve ilk vahyin vahiyden alınacak dersler, onu bitirmiştik. Bugünkü dersim Resulullah Efendimiz'e gelen ikinci vahiy. Aleyhissalatü vesselam hani bir müddet kesildi diyor vahiy ve bazı rivayetlere göre 15 gün, yani kuvvetli olan rivayet 15 gün kadar vahiy kesiliyor. Ondan sonra akabinde ikinci vahiy geliyor. Ve ona ikinci vahiy gelince tabi Cibril aleyhisselamı asli suretinde görüyor Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Bir rivayette diyor, Cibril'i gördüm diyor. Bir sandalye üzerinde oturuyordu. Ayakları yerdeydi, başı da gökteydi diyor. Çok büyük, çok heybetli yani. Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam Cibril aleyhisselamı asli suretinde görüyor. Ona ikinci vahiy getirince Müddessir suresinin başını getiriyor Peygamber Efendimiz'e. Estaizu billah. Ya eyyuhel müddessir. Ey örtüsüne bürünen kişi. Hani ilk birinci vahiyi aldığı zaman aleyhissalatü vesselam korkuyla eve koşmuş ve beni örtün örtün, işte bir şeyler getirin ta ki o heyecanı, o korkusu, o dehşeti gitsin diye onu örtmüşlerdi. Ve bir nevi o dehşetle yaşamıştı yani bir müddet. O vahyin ilk gelişiyle ilgili. Yani bir nevi şok olmuştu, dehşetiyle yaşıyordu. Bu şeyi artık üzerinden attı. Kesinlikle hani Allah Resulü olduğunu anladı. Bu işin ciddiyetini kavradı. Hatta vahye müştak oldu, özlemeye başladı. Çünkü onun için büyük bir şerefti yani. Allah-u Teala onu seçmesi, onu Resul etmesi, onunla konuşması, vahyi ona indirmesi, yani böyle büyük bir konuma getirmesi şüphesiz Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için çok büyük bir neydi? Büyük bir yani mükafat da Allah tarafından. Büyük bir nimetti yani. Bizlere bile şöyle bir şey gelse, düşünün ki bize bir haber geliyor, Allah-u Teala bizlere selam söylüyor. Yani bizden herhangi birisine işte Allah'ın selamı bize getirilmiş olsa Allah'ın sevincimizden sabahlara kadar uyuyamayız yani. Bir selam, mücerred bir selam. Bir de düşünün ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala ona öyle büyük bir ikramda bulundu ki onu Resul olarak seçti, peygamber. Artık İslam dinini tebliğ edecek, Allah-u Teala'nın vahyini insanlara ulaştıracak ve en değerli son peygamber kılması tabi onun için çok büyük bir ikramdı. Evet, ey örtüsüne bürünmüş olan Resulüm. Kum fe enzir. Kalk ve uyar. İnsanları artık uyar. Yani bu gafletten kurtulsunlar. Bu küfrü, bu isyanı Allah'tan ve onun dininden yüz çevirmeyi artık bıraksınlar. Ve rabbeke fekebbir. Ve Rabbini tekbir et. Rabbini yücelt. Ve thiyabeke fetahhir. Elbiselerini de temizle. Ve rucze fehcur. Kötü olan şeyleri de terk et. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Ve yapmış olduğun şeyleri çokça görüp insanlara minnet etme. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Ve Rabbine karşı da sabret. Diye ilk vahiy, yani ikinci vahiy olarak bu sure, surenin başı Resulullah Efendimiz'e indiriliyor aleyhissalatü vesselam. Tabi bu ayetler yine büyük ayetler. Nasıl اِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ ayetleri büyük ayetlerse, çok önemli mesajlar taşıyorsa aslında bu ayetler de çok büyük mesajlar taşıyor. Şöyle ki baştan ya eyyuhel müddessir, ey örtüsüne bürünmüş olan kimse. Yani bir nevi ey rahatlığa yani yönelmiş olan ve da şimdiye kadar rahat hayat yaşamış olan, emniyette, selamette, işte yatağında rahat bir şekilde uyuyan bir kimse. Bundan sonra artık o rahatlama, o uyuma dönemi bitmiştir. Rabbin için çalışma dönemi gelmiştir. Ciddi bir şekilde Allah için çalışacaksın bundan sonra. Ve o örtü, o yataklar artık senin için her zaman böyle rahatlık alanı olmayacak. Bazı geceler o yataklarından mahrum olacaksın. Allah'ın dini için işte geç vakitlere kadar çaba sarf edeceksin. Belki yatağını bırakıp işte ibadete dalacaksın. Yatağını bırakıp hicret edeceksin, mekan değiştireceksin. Ve küfrün yani saldırıları, baskısı seni yatakta rahat etmemeye yani yönlendirecek. Artık o rahatlama dönemi bitti, tatil dönemi bitti. Bundan sonra ciddi bir şekilde çalışma var. O sebeple kum fe'enzir, kalk ve uyar. Yani yatmaktan sonra nedir? Kalkma, bir harekete geçme, bir kıyam. Allah için kalk, artık harekete geç. Allah'ın dinini tebliğ etme zamanı geldi. Ve sen bunun için seçildin. Artık senin görevin Allah'ın dini için rahatlığını bırakacaksın. Allah'ın dini için koşturacaksın. Uykunu terk edeceksin. Ve uyar, insanları uyar. Fe'enzir, insanları uyar. Tabi bu uyarmanın da bedelleri var. Yani bu basit bir şey değil. Şirk üzerine senelerdir yetişmiş olan, küçüğünden büyüğüne yani şirk üzerine, küfür üzerine yetişmiş olan bir kavmi, adetlere sımsıkı sarılan, kavmiyetçiliğin çok ağır bastığı. İşte bu kavmin reisi ne derse hepsi ona itaat ettikleri. Cahiliyenin yani artık iyice her tarafı kuşatmış olduğu böyle bir yerde, böyle bir mekanda Allah için yani kalkmak, Allah'ın dinini tebliğ etmek tabii basit bir şey değildi yani Aleyhisselatü Vesselam için. Ve o da biliyordu ki bunun bedeli çok ağırdır. Çünkü muhalefet demektir. Yani bütün bu kavme muhalefet demek, inançlarına, taklitlerine, örflerine, adetlerine ve bunun akabinde baskılar gelecek. Ve bu insanlarda zulümler var. Çok büyük zulümler var yani. Çünkü güçlünün zayıfı ezdiği böyle bir cahiliye yaşıyorlar. Evet, bu insanları kalk ve uyar. Onları uyarınca tabi baskılar olacak, zulümler olacak, tehditler olacak, korkular olacak. O sebeple ve rabbike fekebbir. Rabbini yücelt, Rabbini büyük gör. Onları sakın büyük görmeyesin. Onları, onların kuvvetlerini, onların baskılarını. Hani büyük görüp de onlardan korkma, onlardan çekinme. Hepsinin üzerinde Rabbul Alemin var. Burada da Allahu Teala işte kendi yüceliğini Resulüne ne yapıyor? Bildiriyor. Yani tevekkülün Allah'a ait olsun. Ona yönel. Kalbinde onu tazim et. En yüce olan Allah'tır. En büyük olan Allah'tır. Her şeye kadir olan Allah'tır. Onun emri olur. Bu insanlar nedir neticede? Acizdirler. İstediklerini yapsınlar. Yapmaya kalkışsınlar. Eğer Allah izin vermemişse kesinlikle zerre kadar bana yani bir zararları olamaz. Allah-u Teala ne takdir etmişse o olacaktır. Böyle bir vahiydir yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sen artık Allah'a yönel. Tamamıyla ona tevekkül et. Onun emri olur, onun istediği olur. Bu insanlar sana zarar veremezler. Çünkü hepsinin üzerinde olan Allah'tır Celle Celaluhu. Tabi bu ayetler bizlere de mesajdır. Günümüzde Allah'ın dinini tebliğ ederken tağutlar ve tağutların avaneleri, küfür milletleri, mürted milletler, insanlar, cahili, fasık, faciri bunlar tabii bize düşman olacaklar. Allah'ın dinini hakkıyla beyan ettiğimiz zaman bizden razı olmayacaklar. Maddi ve manevi baskılar yapacaklar. Zulümler yapacaklar. Hatta bu işin akabinde yani hapishane de olabilir, sürgün de olabilir. Ekonomik sıkıntılar, fakirlik çekilme gibi bir şeyler de olabilir. Fiziki olarak işte eziyet görme, işkence görme olabilir. Hatta ölümle bile sonuçlanabilir yani. Tıpkı sonunda mesela Seyyid Kutup Rahimahullah'ın uzun bir hapishane işkence dönemi geçirdikten sonra tabii maddi ve manevi sıkıntılar geçirdikten sonra sonunda ne oldu Seyyid Kutup Rahimahullah? İdam edildi tağuti sistem tarafından. Eski ulemamız, davetçiler yani samimi olan kimseler Allah'ın dini için çok çileler çekmişlerdir. O sebeple bu ayetler bütün hepimize ve özellikle de davetçi olanlara Allah'ın dinini İşte taşıyan kimselere mesaj veriyor. En yüce olan Allah'tır Celle Celaluhu. En büyük olan Allah'tır. Onun sözü geçerlidir. İnsanlar ancak Allah'ın izin verdiği kadar size zarar ve fayda verebilirler. Neticede her şey Allah'ın elindedir. Ve bütün bu güçlerin, kuvvetlerin üzerinde de Allah var. Bunların istedikleri kadar orduları olsun, uçakları, tankları olsun, imkanları olsun, sayıları ne kadar çok olursa da olsun, hepsinin de üzerinde Rabbul Alemin olan Allah var. O sebeple sen Rabbini büyüt. Onu yücelt, sakın onları büyütme, gözünde büyütme. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Elbiselerini temiz tut. Bunun tefsirinde iki yönlü tefsir vardır demişler. Bu maddi ve manevi şeyi kapsıyor. Eskiden Araplar bu adamın elbisesi kirli. Yani bu adam kötü bir adam, kötü hasletleri var. Dürüst bir adam değildir. Bu adamın elbiseleri temiz. Temiz bir adam dedikleri zaman yani sözünü yerine getiren, emniyet sahibi yani güven sahibi ve güzel hasletlere sahip olan kişi anlamına geliyor. Buna binaen öyle kullanıyorlarmış. Hani bizde bu işte temiz bir ayakkabı değil gibi bir şeyler derler ya. Bu Araplar da o şekilde diyorlarmış. Bu adam temiz bir elbise değil. İşte üstüne temiz elbise giyin evladım. Yani bundan sonra ahlakını düzenle, güzel yap. Dürüst ol. Bu anlamda kullanıyorlarmış. İşte bu anlam da yani içeriyor. Elbiselerini temizle. Yani ey Resulüm kendine çeki düzen ver. Evet sen temizsin. Fıtratın temiz. Ama sen artık bundan sonra Allah'ın Resulü oldun. Çok büyük bir dava taşıyorsun. Son işte peygamberlik sana verilmiştir. Son dini sen tebliğ edeceksin. Bütün hal ve hareketlerine çokça özen göster. En güzel ahlak ile ahlaklan, en güzel sıfatları al yaşa ve bütün kötü olan sıfatlardan tamamıyla uzaklaş. Nefsini tamamıyla arındır. Kalbini, gözünü, elini, bütün azalarını, bütün her şeyini tamamıyla temizle. Çünkü davetçinin biliyorsunuz davetçinin sireti çok önemli. Ahlakı çok önemli, gidişatı çok önemli. Eğer ki bir davetçi merhametli ise, dürüst ise, doğru ise, güzel sıfatlara sahip ise onun daveti çok tesir eder. Çünkü böyle bir insan sevilir, sevilince de onun daveti kabul görür. Ama bir davetçide düşünün ki yalan dolan var, sahtekarlıklar var, zulüm var, işte kabalık var, kötü davranışlar var, kötü sıfatlar var. Konuşurken küfreder, bağırır, çağırır, kalp kırar. Çok kötü hasletleri var. Böyle bir insandan nefret edildiği gibi davasından da ister istemez nefret edilir. Ve dinlenmez. Ondan uzaklaşılır. O sebeple sen davetçisin, Allah'ın dinini davet edeceksin. Allah'ın bu muazzam olan malını tanıtacaksın insanlara. Hani normal bu şeyler, mağazalar bile satıcı aldıkları zaman rastgele bir insanı caddeden böyle seçip şey yapmazlar. Yani rastgele bir adamı koymazlar. Yani ahlakı biraz geniş olacak, müşteriye karşı güzel davranacak, eli ayağı hani temiz olacak, dürüst olacak. Yani bazı sıfatlar arıyorlar ki ta ki yani işler yürüsün, yoksa şirketi batırır. Yani o müesseseyi batırır. Bütün bu ticari mesela elemanlar işte reklamını yapan, tanıtan vesaire yani bu şirketleri temsil eden insanlar genelde hani rastgele insanlardan seçilmez. Çünkü şirketin geleceği söz konusu. Düşünün insanlar yani bu dünyevi şeylerde bu gibi şeylere riayet ediyorlarsa Allah'ın dininde hayli hayli bu gibi şeyler olması lazım. Sen Allah'ın dinini taşıyacaksın. Senin hal ve hareketlerinden ya kimse Allah'ın dinini sevip o dine girecek ya da senden nefret ettiği için Allah'ın dininden de nefret edecek Allah korusun. O sebeple yani her bir Müslüman kendisine çokça çeki düzen vermesi lazım. Özellikle de davet ederken kendisini arındırması lazım. Düşünün ki bir Müslüman var, sürekli sigarası elinde, işte küfürbaz, bağırarak, çağırarak yani ne bileyim kötü bir hasleti var. İnsanlar ondan nefret ediyor ve Allah'ın dinini anlatıyor insanlara. Ondan uzaklaşırlar, onun davetinden de uzaklaşırlar. Böylece başarılı olamaz. Belki Allah'ın dinini de kötü de tanıtır. İnsanlar ona baktıkları zaman ne derler ya, şu sakallar var ya, bu sakallar. Her bir kılın altında bir şeytan vardır. Ya da korkarsan bunlardan kork. Ya da hani işte kıyamet hacıdan hocadan kopar. Yani bu bir neviyle belki maalesef Müslümanların kötü siretinden dolayı kullanılmıştır. Ya da yani bunu kasıtlı olarak Yahudiler, mürtetler, İslam düşmanları sırf Müslümanları kötülemek için ne yapmışlar? Kullanmışlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Her bir Müslüman, özellikle de Allah'ın dinini taşıyan davetçiler olarak kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. İşte ey Resulüm, kalbini, azalarını, bütün hasletlerini temizle. İkinci manası da elbiselerini temiz tut. Yani necasetten, kirlilikten, buna benzer şeylerden temiz tut. Çünkü sen artık Allah'a karşı ubudiyette bulunacaksın. Gerek namazında, ibadetlerinde, gerek insanların içerisine girerken temiz elbiselerle, temiz bir görünümle girmen gerekiyor. Kirli elbiselerle insan davetçi olursa, kulaklarımızı meshediyoruz, saçımızı. Bunu yaparken aynı zamanda namaza dururken de manevi temizliğimizi de yapmamız gerekiyor. Kıbleye yönelirken kalbimizi tamamıyla Allah'a yönetmemiz gerekiyor. Tekbir getirirken en yüce artık Allah'tır Celle Celaluhu. Ondan daha büyük yok. Aslında manevi bir temizlik de istiyor. Hatta manevi temizlik maddi temizliğin de önünde geliyor. Nasıl ki hani namazın şartları varsa, rükünleri, işte sünnetleri, vacipleri varsa, işte eller şöyle kaldırılır, şöyle ruku, sucud yaparız, şu hareketleri yaparız, şunları okuruz. Nasıl bunlara riayet etmek vacip ise İçerideki huşuya riayet etmek de vaciptir. Yani namazı ihlas üzere kılmak, huşu ile kılmak, anlamını böyle idrak ederek kılmak da çok önemli. Hatta daha da öbür zahiri şeylerden çok daha önemlidir. Düşünün ki adam hiç huşu, zerre kadar huşu olmadan namaz kılıyor. Ama çok dikkat ediyor. Bütün yani hareketlerine çok mükemmel yani dikkat ediyor ama içeride hiç huşu yok. Ya da ihlas yok. İhlas yoksa namaz gitti. Huşu yoksa sevabı artık en az geriye iniyor. Ama kalpte huşu varsa hareketlerinde bazı ufak tefek eksiklikler de olsa o namazı çok yüksek seviyede olur yani sevap bakımından. O sebeple bu temizlik de maddi ve manevi temizliktir. Elbiselerin de aynı zamanda nasıl ki manevi temizliğini de yapıyorsan maddi temizliğini de yapacaksın birbirini tamamlayan unsurlardır. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Bir tefsirde Abdullah bin Abbas diyor putları terk et anlamında. Bu Allah'ın dışında ibadet edilen bu sahte olan Rableri, sahte olan tağutları bütün bunları reddet. Öbür tefsirde de kötü olan bütün hasletleri terk et. Yalan, dolan olan zina, içki artık kötü olan şeyleri, Müslümana yakışmayacak olan şeyleri hepsini terk et. Terk etmen lazım, temiz olman lazım çünkü sen Allah'ın dinini temiz bir şekilde temsil edeceksin. Ve la temnun testekfir yapmış olduğun amelleri çokça görüp de sakın sakın minnette bulunmayasın. Gerek Allah'a karşı yani ben çok büyük işte işler yapıyorum, ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Allah'ın dinini anlatıyorum, Allah'ın dini için işte şöyle şöyle çileler çekiyorum. Sakın bu noktada Allah'a karşı böyle minnet sahibi olmayasın. Çünkü bütün bunlar Allah'ın fazlı keremidir. Çünkü insanın başına sıkıntı bile gelse nedir? Aslında Allah'ın fazlı keremidir. Çünkü o sıkıntıyla Müslüman Allah'ın yanında değeri yükseliyor. Değil mi? Günahları siliniyor. Yani bizim başımıza bir musibet bile gelse aslında Allah'ın ikramıdır ama bizim nefsimiz işte sabırsız olduğu için bize ağır geliyor. Bir an önce kurtulmak istiyoruz. Ya da imanımız zayıf olduğu için haşa bazen diyoruz ki niye, niçin, nereden geldi? Dayanamıyorum. Ama yani bunun akabindeki hayırları bir düşünecek olsak ne gibi Allah-u Teala aslında ne kadar büyük ikram ediyor daha kötüsünü bile temenni ederdik. Ama tabii o kıvamda değiliz yani. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen namazları bitirdikten sonra Ashab-ı Suffa'nın yanına uğrar. Ashab-ı Suffa biliyorsunuz mescitte yatıp kalkan, bekar olan, çoğunluğu bekar olan, genelde yani bekar olan, kimsesi olmayan fakir sahabelerden ilim öğreniyorlar, İslam'ı öğreniyorlar. Ya da yatıp kalkacakları bir yerleri yok orada yatıp kalkıyorlar. Bir nevi medrese gibi, bir nevi işte misafirhane gibi mescidin arka tarafında kaldıkları yer. İşte iş buldukça gidip çalışıyorlar. Arada bir işçilik yapıyorlar. İş bulamadıkları zaman artık oturuyorlar. Bazen sahabeler bunlara ikram ediyor, işte yemeğe falan götürüyorlar. Çile çeken sahabeler, fakir sahabeler bazen aç kalıyorlar. Ebu Hureyre mesela onlardan defalarca düşüp bayılmıştır açlığından dolayı. Elbiseleri avretlerini neredeyse örtemeyecek kadar eksik. O yüzden oturup kalkarken işte elbiselerini sürekli çekerler avretleri açılmasın diye. Gariban insanlar, fakir insanlar, çileli insanlar. Kimseleri yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları teselli etmek için yanlarına uğrar, oturur ve onlara şunu dermiş: ya ashab-ı suffa, Allah-u Teala'nın size ahirette hazırlamış olduğu şeyleri bilmiş olsaydınız çok daha büyük sıkıntı içerisinde olmayı temenni ederdiniz diyor. Düşünün, yani o büyük sıkıntıya rağmen belki biz böyle bir hayata katlanamayız. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 2 ay katlanamayız. Ama onlar senelerce katlanmışlar. Ve davayı omuzlanmışlar. Falan falan gelin, işte siz Yemen'e gideceksiniz. Falan siz işte falanlar Aleyhisselatü Vesselam bunları çağırıyor. Siz şuraya, siz şuraya Allah'ın dinini öğretmeye, siz işte şurada cihada katılacaksınız. Böyle İslam işlerinde kullanıyor, tebliğ işlerinde kullanıyor, cihat işlerinde kullanıyor bu sahabeler. İtiraz etmiyorlar. Ve bunlardan çok kişi şehit düşmüştür. Özellikle bu Bir-i Maune meselesi olduğu zaman sahabeden 70 tane din alimi, Kur'an hafızlarından gönderiyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın dinini tebliğ etmek için Bir-i Maune, yani Maune kuyusuna geldikleri zaman orada müşrikler tarafından pusuya düşüyorlar ve hepsi şehit düşüyor. Hepsi öldürülüyor. Radiyallahu anhum. Yani bunlardan Ashab-ı Suffa da vardı. Evet. O yüzden yani sakın sakın Rabbine karşı böyle minnet sahibi olmayasın. Bilakis Allah'ın minneti var senin üzerinde. İkinci bir tefsiri, insanlara karşı yapmış olduğun iyiliklerde insanlara karşı minnet sahibi olma. Ben şöyle yaptım, böyle ettim, böyle ikramda bulundum, şu adamın ihtiyacını giderdim. Sakın sakın bu yönde böyle minnet sahibi olma. Sen sürekli iyilik yap ve bu iyiliği de yani bir nevi, hani tabiri nedir, işte denize at. İyilik yap, denize at, görmezden gel. Çünkü iyilik yapıyorsan da bu sana Allah'ın ikramıdır. Allah senin kalbini açmış, seni yönlendirmiş, sana böyle güzel bir amel nasip etmişse, çünkü herkese nasip olmaz. Herkes infak edebiliyor mu? Edemiyor. Herkes cihad edebiliyor mu? Edemiyor. Herkes abid olabilir mi? Olamaz. Herkes insanlar, yani Müslümanlar için, mazlumlar için koşturabilir mi? Herkes koşturamıyor. Ancak Allah kime nasip ederse, kimin göğsünü açarsa, bu amelleri ona sevdirirse, neticede bu Allah'ın bir ikramıdır. O sebeple güzel amellerde bulunsan dahi sakın sakın insanlara minnet etme. Ben olmasaydım, ben yaptım, ben gibi şeyleri atacaksın bu benliği. Bütün bu güzellikler Allah'tandır Celle Celaluhu. Evet. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Ve Rabbin için de sabret. Bu ayetlerin sonunda da sabret gelmesi de tabii önemlidir. Yani ey Resulüm, sen Allah'ın dinini kalkıp uyarmaya başladığın zaman insanlar, müşrikler, kafirler, tağutlar ve avaneleri sana eziyet edecekler. Sana düşman olacaklar. Maddi ve manevi sıkıntılar çektirecekler sana. Eziyetleri olacak. O sebeple Rabbin için de ne yap? Rabbin için de sabret. Çünkü bu Allah'ın dinidir. Bunun akabinde cennet var. Bunun akabinde Allah'ın rızası var. O sebeple de sabret. Sakın sakın bıkma, usanma, terk etme. Bu çileleri görüp de terk etme diye bu muazzam, bu müthiş ayetler Resulullah Efendimiz'e ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam iniyor. Ve bu ayetler indikten sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gecesini gündüzüne katarak davete başlıyor. Hiç yılma bilmeden, yorulmadan, terk etmeden, sıkılmadan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muazzam bir şekilde büyük bir enerjiyle Allah'ın dinini tebliğ etmeye başlıyor. Tabi Allah'ın dinini tebliğ etmeye başlarken de tamamıyla ubudiyete de ne yapıyor? Yöneliyor. Namazlarında, zikirlerinde inen Kur'an ayetlerini işte okuması olsun, tefekkür etmesi olsun, bunları tebliğ etmesi olsun ve geceleri ayakları şişene kadar teheccüd namazları olsun. Çünkü yani davette sabır gösterebilmek için geceden de nasibi almak lazım. Azığı almak lazım. geceden azığını alan bir insan gündüzün çok büyük davetçi olur. Bütün o çilelere katlanabilir ama gece azık almayan, teheccüdlere kalkmayan bir insan fazla dayanamaz. O sebeple aleyhissalatü vesselam artık o sıcak yataklarını terk etti. Yani bu risalet geldikten sonra tamamıyla ubudiyete, tebliğ olsun, ubudiyet olsun Resulullah Efendimiz yönelmiştir. Ve ilk davet ederken de tabii şüphesiz ona en yakın olan eşinden başlamıştır. Hazreti Hatice'den. Hazreti Hatice'ye İslam'ı anlatınca, zaten başından geçen olayları anlatınca Hazreti Hatice anlıyor yani. Onun Resul olarak seçildiğini ve onun bu güzel siretini de gördükten sonra, dürüstlüğünü, siretini, güzel ahlakını direkt tasdik ediyor Hazreti Hatice. Çünkü çok etkilenmişti yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğundan, dürüstlüğünden, o güzel ahlakından çok çok etkilendiği için onun davetini de direkt hemen kabul edenlerden ve bütün imkanlarıyla destekleyen kimselerden olmuştu. Allah-u Teala ona böyle büyük bir şerefi nasip etmişti. Gerek Hazreti Hatice gibi yani böyle büyük bir yani kadının şerefli, böyle güzel ahlaka sahip muazzam bir kadını Resulullah Efendimiz'e nasip etmesi Allah'ın büyük bir ikramıydı aleyhissalatü vesselam. Aynı zamanda Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ona eş olarak, koca olarak Allah'ın vermesi de ona büyük bir ikramıydı. Ve Hazreti Hatice ilk İslam'a girenlerden oluyor. Müslüman oluyor. Ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam düşünün onun evindeyken vahiy ona geliyor. Allah'ın ayetlerini ilk defa yani ona okuyor. Ondan vahiyi öğreniyor. Allah'ın ayetlerini öğreniyor. Ondan öğrendiklerini de Hazreti Hatice okumaya başlıyor. Böyle bir şerefe nail oluyor. Onun evine düşünün vahiy iniyor. Allah onun evine böyle bir bereket veriyor. Allah'ın ayetleri onun evinde iniyor. Ve namaz farz kılındığı zaman aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz iki vakit önce farz kılınıyor. Sabah akşam namaza başlıyor aleyhissalatü vesselam. Namaz farz kılındığı zaman önce abdest sonra namazı Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e öğretiyor. Mekke'nin işte yukarı mahallelerinde Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e görünüyor aleyhisselatü vesselama tepelerinde ve diyor ki orada tabi kanadını bir yere vuruyor, oradan su fışkırıyor. Benim abdest aldığım gibi sen de abdest al. Yani abdesti benden öğren diyor. Cibril aleyhisselam abdest alıyor. Sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu işte gözetledikten sonra o da kalkıp onun gibi abdest alıyor. Sonra orada namaz kılıyor. Cibril aleyhisselam'dan namazı öğreniyor. O şekilde Resulullah Efendimiz de kılıyor. Sonra evine gittiği zaman da Hazreti Hatice'ye de öğretiyor. Gel beni izle diyor. Abdest alacağım. Benim aldığım gibi sen de al. Abdest alıyor. O da onun gibi abdest alıyor. Sonra namaza duruyor. O da onun gibi namaza duruyor. Onu takip ederek bu şekilde namaz kılıp Hazreti Hatice'ye de ilk olarak ona öğretiyor. Tabii o İslam kafilesine katıldıktan sonra Hazreti Ali'ye tebliğde bulunuyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali küçük yaşlarda Resulullah Efendimiz'in yanında kalıyor. Onun da meselesi şöyledir. Hazreti Ali biliyorsunuz Ebu Talib'in oğludur. Ebu Talib Resulullah'ın amcasıdır aleyhissalatü vesselamın. Resulullah Efendimiz onun evinde uzun yıllar kalıyor. Dedesi Abdülmuttalib vefat ettikten sonra Ebu Talib onu koruma altına, himaye altına alıyor. Onun evinde yatıp kalkmaya başlıyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam küçükken. Onun yanında yetişiyor. Ebu Talib'in Resulullah aleyhissalatü vesselam üzerinde hakkı çok. Ve bir müddet tabi aleyhissalatü vesselam evlendikten sonra işte ticarete girdikten sonra maddi yönden durumu iyi olunca amcası tabi çok çocukluğu olduğu için onun maddi sıkıntıları var. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a diyor ki amca diyor gel amcam Ebu Talib'e gidelim. Hani fakirlik yani çekiyor, sıkıntılar çekiyor, maddi yönden çocukları çok. Ona bir iyilik yapalım, ben bir çocuk alayım sen de bir çocuk al. Böylece yükünü hafifletmiş oluruz. Çocukları yani biz şey yapalım, besleyelim, yeme, içme, giyim vesaire yani biz tekeffül edelim diye teşvik ediyor ve ikisi gidiyorlar Ebu Talib'e. Ebu Talib'le konuşuyorlar. O da kabul ediyor. Birer çocuk veriyor. Resulullah Efendimiz'e Hazreti Ali'yi veriyor. Aleyhisselatü Vesselam'a. Hazreti Ali tabi nasip oluyor çocuklar arasından. Ve amcası Abbas'a da Cafer'i veriyorlar. Cafer bin Ebi Talib. Hani Mute'de şehit olan. Cafer-ı Tayyar denen. Yani uçan Cafer, cennette uçan. Çünkü kolunu koparıyorlar, öbür koluyla sancağı tutuyor, onu da koparıyorlar, boynuyla tutmaya çalışıyor. Ondan sonra bir kılıç darbesiyle şehit düşüyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, işte ben onu cennette iki kanatla böyle cennette uçtuğunu gördüm diyor. Onun için ona Cafer-ı Tayyar deniyor. Uçan Cafer, böyle bir şerefe nail oluyor. İşte Cafer'i de amcası Abbas alıyor, Hazreti Ali'yi de Resulullah Efendimiz alıyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun terbiyesinde yetişiyor, böyle bir şerefe nail oluyor. Ve sahih rivayetlerde 10 yaşına gelince tabii vahiy geliyor. Peygamberlik geliyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'ı Hazreti Hatice'ye aktardıktan sonra ve namaza tabii hani başlıyorlar ya, Hazreti Ali onları namaz kılarken görüyor ve Resulullah Efendimiz'e soruyor. İşte ey Muhammed ya da abi artık o zaman tabii şeyle, hani bu sizin yaptığınız şey nedir diyor. Bu nasıl bir dindir, bu yaptığınız nedir diye merak ediyor. 10 yaşında soruyor. Resulullah Efendimiz de aleyhissalatü vesselam ona anlatıyor. Diyor ki bu bir namazdır diyor. Bu İslam dininin bize bir emridir. Allah'la insan arasındaki işte irtibattır. Ve ona İslam'ı anlatıyor, İslam'a davet ediyor. İslam'a davet edince Hazreti Ali diyor ki ben işte babama danışmadan bir şey yapamam diyor. Önce bir babama danışayım diyor. Ondan sonra yani karar veririm diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İslam'a girmeyeceksen bu sana söylediğimi gizli tut diyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam ilk yıllarda gizli tutuyor davetini. Çünkü ilk yeni bir merhale başlamış. Gizli tutulması gerekiyor. Gizli tutulmazsa davet daha başlarken bitirilecek yani müşrikler tarafından. O sebeple gizli bir merhale başlıyor ki sadece çok yakın olan güvendiği kimselere Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı bahsediyor. Diyor ki benim durumu o zaman anlatma diyor. Böyle deyince o zaman bana mühlet ver diyor, düşüneyim. Ertesi gün sabahleyin Hazreti Ali diyor ki ben düşündüm diyor. Ve diyor senin dinine gireceğim diyor. Nedir diyor. Ne yapıyorsunuz? Ona anlatıyor. İslam'ı bahsedince ve İslam'a davet edince tabii amcası kabul etmiyor. Atalarımın dinini ben terk etmem diyor. Ama bu senin yaptığın şey de güzeldir diyor. Ve ben seni koruyacağım diyor. Kesinlikle sana zarar veremezler. Ben hayatta olduğum müddetçe de. Çok sevdiği için aleyhissalatü vesselam'ı ne yapıyor? Korumaya başlıyor ama Allah'ın dinini maalesef kabul etmiyor. Yani ona nasip olmuyor. Ve bir rivayette de Hazreti Ali'yi görüyor namaz kılarken. Ona soruyor. Diyor ki ne yapıyorsun diyor. O da anlatıyor. İşte ben Resulullah'tan bu şeyleri gördüm. O Allah'ın Resulüdür. Ona anlatınca tabii yine işte İslam'a girmiyor. Ama oğluna da diyor ki bu yaptığın şeyler güzel bir şeydir. Sen Muhammed'den ayrılma. Onun davetinden ayrılma diyor. Güzel bir şey yapıyorsun diyor. Yani böyle kalbi de İslam'a meyilli ama subhanallah nasip olmuyor. Yani ölürken de maalesef şirk üzerine ölüyor Ebu Talib. Evet işte bu şekilde Hazreti Ali ne yapıyor? İslam'a giriyor. Hemen akabinde tabi Resulullah Efendimiz'in bir de şeyi vardır. Kölesi vardır. O da Zeyd İbn-i Harithe adında. Bu da Mute'de şehit olan komutanlardan birisiydi. Biliyorsunuz 3 tane komutan vardı. Cafer bin Ebi Talib, Zeyd İbni Harithe, bir de Abdullah İbni Ravaha. Bu 3 komutan teker teker Mute Savaşı'nda şehit düşmüşlerdi. Sonra Halid İbni Velid sancağı almıştı ve Allah'ın izniyle zafer kazanmıştı Müslümanlar. İşte bu Zeyd İbni Harise de Resulullah Efendimiz'in kölesi. Bunun da kısacası hayatı şöyle. Annesiyle bir mıntıkaya giderken bir kavim o mıntıkayı basıyorlar. Eskiden hani güçlü olan kabileler zayıf olan kabilelere saldırır. Çoluk çocuklarını, kadınlarını alır, mallarını alır, talan eder. İşte köle diye götürüp satarlar. Bunun çocuğunu da elinden alıyorlar. Saldırıya uğrayıp bunun çocuğunu elinden alıyorlar, götürüp köle diye satıyorlar. Yani çocuk bir nevi kaybediyor annesini, annesi onu kaybediyor. Ne oldu akıbeti bilinmiyor. Mekke'ye getirip Mekke'de satıyorlar. Ve satarlarken de Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim İbn Hizam adındaki sahabe daha sonra o da Müslüman oluyor. O yani bu Zeyd bin Harise'yi görüyor köle olarak. Onu Hazreti Hatice için satın alıyor. Hazreti Hatice onun halasıdır. Bu İbn Hakim'in halasıdır. İşte bu köleyi alıp halasına götürüyor. Hazreti Hatice'nin kölesidir. Resulullah Efendimizle evlendiği zaman da Resulullah Efendimize hediye ediyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki bunu sana hediye ettim, bu artık sana hizmet etsin, senin olsun diye Resulullah Efendimize hediye etmiş. Tabi İslam gelmeden önce babası bir şekilde onu buluyor. Duyuyor yani onun nerede yaşadığını, neler başından neler geçtiğini ve en son gelip Zeyd'i buluyor babası. Amcasıyla beraber gelmişler ve diyor ki Zeyd oğlum diyor, ben senin babanım diyor, bu da senin amcandır diyor. Gel seni geri götüreyim diyor. İşte ailemize geri dönelim diyor. Zeyd de diyor ki ben gelmek istemiyorum diyor. Çünkü bu efendim diyor benim babam gibidir, amcam gibidir. Onda görmediğim şeyler, güzellikler var diyor. Gitmek istemiyor babasıyla. Oğlum diyor sen kafayı mı yedin? Gel işte ben senin babanım diyor. Neticede sen kölesin. Yani seni işte hürriyete çıkarmak istiyorum. Yani köleliği mi tercih ediyorsun? Aklını başına al. Israr edince kabul etmiyor. Kabul etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yöneliyor. Resulullah Efendimiz de diyor ki ben zorla onu sana veremem diyor. Onu tercih ettirelim diyor. Kimi seçerse onun yanında kalsın. Yani ben zoraki şey yapamam diyor. Ona sorunca diyor hayır ben kesinlikle ayrılmak istemiyorum diyor. Böyle olunca da Resulullah aleyhissalatü vesselam elinden alıyor ve Kabe'nin yanına götürüyor. Ey ahali, ey insanlar işitin diyor. Bundan sonra Zeyd benim oğlumdur diyor. Ben onu oğul olarak edindim diyor. Ben onun mirasçısıyım, o benim mirasçımdır diyor. Eskiden oğul edinme, çocuk edinme vardı. Daha sonra İslam'da yasak kılındı. Ama İslam'ın ilk başlarında vardı bu eylem. Kabul yani görünmüştü Allah tarafından. Sonradan yasaklandı. Tabi Zeyd'in babası böyle bir durumu görünce seviniyor. Ondan sonra artık tamamdır, kalbi mutmain oluyor. Onu bırakıp ne yapıyor? Geri gidiyor. İşte Zeyd Resulullah Efendimiz'i çok aşırı seviyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı Resulullah Efendimiz de çokça severmiş. Zeyd bin Harise'yi. Çok sevdi. Yani sahabe arasında en sevilen şahsiyetlerden birisiydi. Ona da İslam'ı bahsedince o da ne yapıyor? Hemen İslam'a geliyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'i çok seviyor. Onun siretini çok iyi bilince hemen o da ne yapıyor? İslam'a giriyor. Ve bu şahsiyetler tabii şimdi sayılan mesela Hazreti Ayşe olsun, Hazreti Hatice olsun, Hazreti Ali olsun, işte Hazreti Zeyd bin Harise olsun ve tabii Ebu Bekir radıyallahu anh da hemen akabinde İslam'a giriyor. Yani bu şahsiyetlerin etkisi, faktörü çok büyük yani İslam'da, İslam davetinde. Evet, Resulullah aleyhissalatü vesselam kızlarına yöneliyor, kızlarına da İslam'ı bahsedince teker teker kızları da hemen İslam'a giriyorlar. O zaman 4 tane kızı var, Zeynep, Ümmü Kulsüm, Fatıma ve Rukiye. Öbür oğlanlar tabii vefat etmişler, 4 kızı hayatta ve 4'ü de ne yapıyorlar? İslam'a giriyorlar. Böylece bütün aile Müslüman olmuş oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek ailesi, gerek işte yanındaki misafiri Hazreti Ali ve gerek kölesi Zeyd bin Harise hepsi ne yapıyorlar? İslam'a direkt giriyorlar. Ve bunların akabinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en samimi olan, en yakın olan arkadaşı Hazreti Ebubekir'e yöneliyor ve onu İslam'a davet ediyor. Resulullah Efendimiz'in cahiliyeden arkadaşıdır Aleyhisselatü Vesselam. Daha küçüklüğünden beri sürekli Resulullah Efendimiz'le arkadaşlık kurmuş. Çok temiz bir ahlaka sahip, çok temiz bir yapıya sahip bir şahsiyet Hazreti Ebubekir. Kavmi tarafından çok sevilen, zeki, atik, dürüst, çok kültürlü, bilgili bir insan. İnsanların dertleri için gidip danıştıkları bir şahsiyet. Arapların tarihlerini çok iyi biliyor. Arapların neseplerini çok iyi biliyor. Nesep olarak yani kim kimden gelmiş ailece bunları çok iyi biliyor Hazreti Ebubekir. Eskiden tabi buna çok önem gösterirlermiş. Yani bu nesepleri bilmek. Adama gider misal veriyorum. Yani derler ki işte şu Mustafa oğlu Ahmet bunun şeceresi nedir? Ezberinden bir sayar. Onun dedesi şudur, onun da dedesi budur. Bunlar şu mıntıkadan gelmişler, şuraya yerleşmişler. Onun da babası budur, onun da babası şunlar şu kabiledendir. Şu kabile zamanında şu kabileye münteseptir. Şöyle kolları vardır. Bunlar şu mıntıkada yaşamışlar. Şu olayları geçirmişler diye tutar ona hem isimleri böyle şeceresini sayar. Şecere deniyor buna. Hem de tarihini döker. Hazreti Ebubekir'in böyle bir ilmi varmış. Ve Araplar gidip ondan sorarlarmış, yani bu adamı bize tanıtır mısın, şu kabileyi bize tanıtır mısın diye. Yani onlara ne yapıyor, bilgi sunuyor. Aynı zamanda tacir, büyük tacirlerden, ticaret erbabı yanında sevilen sayılan bir şahsiyet, emin güvenilir bir şahsiyet. Yani herkesin sevdiği, herkesin teveccüh ettiği, gidip danıştıkları, dertleri, sıkıntıları olan kimsenin gidip rahatlıkla derdini anlatabildiği, yani bir nevi dert babası. Böyle bir şahsiyet Hazreti Ebubekir. Güler yüzlü, güzel ahlaklı, dürüst bir kimse. İşte millet gelip ona danışırlar, dertlerini anlatırlar, onlara derman olmaya çalışır, akıl fikir verir. Ona işte güveniyorlar. Kureyşlerin böyle gözde olan bir şahsiyetidir. Böyle güzel yani hasletlere sahip. Resulullah Efendimizin de çok samimi arkadaşı Aleyhisselatü Vesselam. Tabii Resulullah Efendimiz gibi bir şahsiyete, Hazreti Ebubekir gibi bir şahsiyet, yani Allah'ın bir ikramıydı. Ve ona da İslam'ı tebliğ ederken Hazreti Ebubekir de direkt İslam'a giriyor. Ve çok yani onun imanı zaten yani sahabe arasında en yüksek imana sahip olan bir şahsiyetti. Resulullah Efendimiz onu övücü bir sürü hadis söylüyor. Onlardan bir tanesi diyor ki: "Ma da'utu ahaden ila'l İslami illa kanat indehu kebvetun ve tereddütun ve nazar." Kimi İslam'a davet ettiysem illa ki onda bir tereddüt, bir bekleme, bir işte tökezleme gibi şeyler olmuştur. İlla Ebu Bekir, ancak Ebu Bekir müstesna. Evet. Ma akama hine davutu, onu davet ettiğim zaman hemen İslam'a girdi diyor. Hiç beklemedi, hiç tereddüt göstermedi. Hemen İslam'a girdi diyor. Ve la tereddede fi, hiçbir tereddüt göstermedi diyor. Bir hadisinde de erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir. Ümmetimin arasında ümmetime en merhametli olan şahsiyet Ebu Bekir'dir diyor. Ümmetim arasında ümmetime en merhametli olan, en şefkatli olan şahsiyet kimdir? Hazreti Ebu Bekir'dir. O sebeple Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hemen vefatında kim hilafete getirildi? Hazreti Ebu Bekir. Çünkü en layık olan oydu yani. Ümmete karşı en merhametli olan, en dürüst olan, en ehil olan Aleyhisselatü Vesselam'dan kesinlikle hiç ayrılmamış. Direkt tasdiklemiş yani malıyla, canıyla, her şeyiyle, her şeyini feda etmişti İslam'a, İslam davetine. O da ne yapıyor? İslam'a giriyor. İslam'a girdiği için kavmi tarafından sevilen, sayılan bir şahsiyet. Güzel arkadaşları var. Gidip arkadaşlarını ne yapıyor? İslam'a davet edince çok güzel şahsiyetler de hemen akabinde ondan sonra ne yapıyor? İslam'a giriyorlar. Osman bin Affan, Osman, Hazreti Osman, büyük halifelerden olan, cennetle müjdelenmiş olan Hazreti Osman'ın İslam'ına Hazreti Ebubekir sebep oluyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu, onun davetiyle İslam'a giriyor. Tabi Hazreti Osman İslam'a girerken 34 yaşında, Abdurrahman bin Avf İslam'a girerken 30 yaşındadır. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas'a İslam'a davet ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı. O da 17 yaşındayken İslam'a giriyor. Sonra Zübeyr bin Avvam'a gidiyor. İslam'a davet ediyor. Onun da yaşı 12. O da İslam'a giriyor Hazreti Ebubekir'in davetiyle. Talha bin Ubeydullah'a gidiyor. O da 13 yaşında. İslam'ı ona arz ediyor. O da hemen ne yapıyor? İslam'a giriyor. Bütün bu sahabeler hepsi cennetle müjdelenmiş. İlk nesil sahabeler. Daveti omuzlanmış, İslam'ı omuzlanmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında pervane gibi olmuş, önünde etten duvar olmuş, davetini, dinini desteklemiş, çok çileler çekmiş. En eski Müslümanlar bunlardır. Yani bunlar da Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle ne yapıyorlar? İslam'a giriyorlar. Tabii önemli bir nokta var. Hazreti Ebu Bekir İslam'ı duydu, tamam ben İslam'a girdim yeterlidir dememiştir. O da ne yapmıştır? Hemen davete başlamıştır. Ve ne güzel, bu güzel insanların da İslam'ına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Ve tabi daha başka şahsiyetler. Yani ama en önemlileri bunlardı yani. Bunların da İslamlarına da yani sebep olmuştu. Davetin çok büyük etkisi vardır kardeşler. Çok büyük fazileti vardır. En azından şu hadisi bile tefekkür etsek davetin ehemmiyetini anlarız. Hazreti Ali'yi gönderirken Yahudilerle savaşmaya Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Hazreti Ali'ye önce İslam'a davet et diyor. İslam'ı kabul etmezlerse cizye ödemeye davet et. Eğer onu da kabul etmezlerse Allah'a güvenerek, tevekkül ederek onlarla savaş diyor. Ve ona diyor ki لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرُ النَّعَمِ Allah-u Teala senin elinle birisine hidayet vermesi diyor, kızıl develerden sana çok daha nedir? Değerlidir diyor. Yani en değerli olan mallardan daha da değerlidir. Araplar için en değerli mal o zamanın tabi kızıl develerdi. Günümüzün belki deyimiyle hani en lüks otomobilleri düşünün. Ferrari'ler mi dersiniz artık? Lamborghini mi diyorlar? Ben çok fazla bilmiyorum hani markaları da böyle çok yüksek böyle güzel markalar var. Yani o araçlardan, jiplerden, taksilerden en böyle pahalı olan araçlardan bile nedir? Çok daha hayırlıdır, daha değerlidir. Düşünün bize lüks bir araç verilmiş olsa belki iki gün uyuyamayız sevincimizden. Yani maalesef bizde böyle etkisi var ama bir insanın hidayetine acaba sebep olmak için ne kadar çaba harcıyoruz? Veya birinin hidayetine sebep olduğumuz zaman ne kadar seviniyoruz? Halbuki bütün dünyadan aslında nedir? Daha hayırlıdır. İşte bunu idrak etmiş olan sahabeler, İslam'ı öğrenen direkt başlıyordu tebliğ etmeye. İnşallah öbür destemde de anlatacağım. Yani kimler daha sonra onları takip etti? Evet, bu şekilde ne yapıyorlar? İslam'a girdikten sonra davet etmeye başlıyorlar. Rabbim bizi de hakkıyla İslam'a tam teslim olanlardan ve Allah'ın dinini tebliğ eden mümin kullarından eylesin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.